Ayrım 3. Rehin. Sabahattin Önkebar. Sayfa 36. CIA, MI6 ve Fransız İstihbaratı Başkanları. Mesela halen CIA'nin başında olan Gina Haspel Türkiye'de uzun yıllar görev yapmıştır. Aynı şekilde MI6'in başına getirilen Richard Moore 2 yıl önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'ydi. Keza Fransız istihbaratının tepesine oturtulan Bernard Ernie de yine yakın bir geçmişte Türkiye'deydi. Türkçe bilen bu üç ajan Türkiye'de kendi ülkeleri açısından çok başarılı oldular ki dünyanın en büyük istihbarat örgütlerinin başına getirildiler. Peki bu üç ajan Türkiye'de neleri başardılar da ödüllendirildiler? Öyle ya, başarısız olsa terfi etmez, zirveye çıkamazlardı. Bu sorunun cevabı sır değildir. Bunlar ve benzerleri Türkiye'yi biçimden biçime soktular. Birinci boyut, Türkiye'nin reflekslerini körelttiler, kırmızı çizgilerini çiğnettiler, toplumu kavram ve kimlikler ekseninde ayrıştırıp birlikte yaşamayı sabote ettiler. Üstelik bütün bunları güya demokrasi ve değişim yutturmasıyla yaptılar. Büyük Kürdistan'a adım adım. Türk Silahlı Kuvvetleri gibi ülkemizde devlet anlamına gelen bir yapıyı FETÖ isimli casus şebekesini kullanarak zaafa uğratmaya çalıştılar. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde gönüllü askerlik için şubelere akın eden Güneydoğulu yurttaşlarımızı devletin karşısına çıkardılar. Bu şekilde önce Barzanistan, ardından Suriye'deki PKK'istan taşlarını döşeyerek Büyük Kürdistan, Büyük Ermenistan idealine yelken açtılar. Peki bunu nasıl mı yaptılar? İstedikleri kadroları başa getirerek. Doğrudur, emperyalizm başka ülkelerde oy kullanamaz ama oya etki eder. Bunu algı, imaj ile yapar. CIA'nın Türkiye operasyonları. 1998 yılını hatırlayın. Bülent Ecevit'in DSP'si %5 civarında iken ABD'nin APO'yu teslim etmesiyle DSP bir anda %22'ye yükselip birinci parti oldu. İşte etki ve katkı böyle oluyor. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan gibi birini cilalayıp Türkiye'nin lideri yaptılar. Oysa Erdoğan meçhul biri değildi, MSP'den geliyordu, büyük bir özelliği yoktu. Öyleyken parlattılar, zira Erdoğan'dan yararlanacaklarını düşündüler. Onun İslamcı kökleriyle resmi ideolojinin çatışacağını ve bundan yararlanacaklarını varsaydılar. Tayyip Erdoğan'ın Kemalist Türk ordusuna karşı kendilerine sığınacağını değerlendirdiler ki aynen öyle oldu. Hatırlayalım, AKP iktidar olduktan sonra siyasi yasaklı Erdoğan'ın dönemin Genelkurmay Başkanı ile görüşmek için ABD'den ricacı olduğu haber olmuştu. İlaveten Tayyip Erdoğan ile kadrolarının ulusalcı anlayışa karşı tavır alacağını hesap ettiler. Daha ötesi milli devlet ve Atatürk'ten revanş sürecini tasarladılar. Türkiye'de derin devlet kim? Sonuç ortada, çok mesafe aldılar. Türkiye'nin reflekslerini dumura uğrattılar. Tam burada Türk Silahlı Kuvvetleri parantezi açalım. Türk ordusu 2000 yıllık bir geleneğin temsilcisi. Türkler bütün dünyada asker millet olarak tanımlanır. Türk tarihi zaten büyük ölçüde fütuhat tarihidir. Türklerde ordu eşittir, devlet olarak görülmüştür. Hatırlayalım. Süleyman Demirel'e şu soru sorulmuştur: Türkiye'de derin devlet kim? Demirel'den cevap: Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu realite bilindiği içindir mi CIA'nın FETÖ'yü kullanarak yaptığı operasyonda ilk hedef TSK idi. CIA'nın TSK'yı hedef alma sebebi Soğuk Savaş süreci sonrasında Türk ordusundaki milli tezahürlerdi. FETÖ ve Keznizani. Türk ordusu kurmayları NATO'nun 1980'lerin ikinci yarısından itibaren PKK'ya verdiği desteği sahada görmüş ve bu duruma isyan etmiştir. NATO ve dolayısıyla Pentagon kontrolü dışına çıktığını gördüğü TSK'yı ehlileştirmek için FETÖ'yü kullanmış ve içeriden operasyon başlatılmıştır. FETÖ'nün TSK'ya mankurtlarını yerleştirmesi tamamen emperyal bir projedir ki ABD bunu Irak'ta yapmış ve Saddam Hüseyin'in ordusunu o şekilde etkisizleştirmişti. Kesnizani isimli Nakşi tarikatı Fethullah Gülen misali mensuplarını orduya sızdırmış ve hatırlayalım, ABD'nin Irak müdahalesinde çok güçlü olduğu ileri sürülen Saddam Hüseyin'in ordusu tek bir mermi atmadan teslim olmuştu. Türk ordusu malum Osmanlı'nın yok edilmesi sonrasında imparatorluğun küllerinden devlet yaratabilen bir ocak. NATO ile TSK'da çürüme. Türklerde vatansever öncüler genelde askerler olmuştur. Dolayısıyla TSK Türkiye'de devleti yeniden kuran bir kurumdur ve ülke için çok şey ifade etmektedir. Ancak Atatürk sonrası ve özellikle NATO'ya giriş ile TSK'da çürüme başlamıştır. Darbelerden rejim komiserliklerine yapılan türlü yanlışlar Türk ordusunun itibarını halk nezdinde düşürmüştür. TSK süreç içinde NATO doktrini çerçevesinde politize olmuştur. Dahası özel harp dairesi gibi yapılanmaları ile emperyalizme tetikçilik yapmıştır. Atatürkçülüğü vatanseverlik bilinci yerine değer ölçüleri bağlamında şekli dayatmalara vasıta yapmaları tepki toplamıştır. Vesayetçi bir görüntüye girmişlerdir ki 28 Şubat bunun somut örneğidir. TSK o dönem yaptığı iletişim yanlışları ile toplumun önemli kesimini karşısına almıştır. Oysa o dönemi merkezinde saat saat yaşayan biri olarak söyleyebilir ki 28 Şubat aslında İstanbul sermayesi ve medyanın Refah Yol ve özellikle Tansu Çiller'e yaptığı bir operasyondu. Türk ordusunun gizli anayasası. TSK ve irtica kavramları orada kullanılmıştır. Buna bir de Genelkurmay Başkanı olmak isteyen çevik birin ihtiraslarını eklemek gerekiyor. Sonuç malumdur. TSK itibar kaybetti ve o süreç AKP'yi ve Türk ordusuna yapılan operasyonları doğurdu. Evet, TSK'nın genel imajı bağlamında bir caydırıcılığı hep olmuştur. Ama TSK içinde zannedildiğinin aksine milli bir derin yapı hiç olmamıştır. NATO'ya giriş ile beraber ifade ettiğimiz kontur gerilla gibi oluşumlar ise tamamen Atlantik Paktı'nın çıkarları eksenindeydi. Abartıyor değilim, TSK gizli anayasa olabilecek bir hassasiyetler manzumesine de sahip değildi. Seferberlik dairesi bile yine NATO etkisindeydi. Ankara gazetecisi olarak 35 yıl yakından gözlemledim. Genelkurmay'da hassasiyetler kurumsal değil, kişiseldi. Evet, komutanın bakışına göre hassasiyetler değişirdi. Askerlerin çifte standartları. Mesela Hilmi Özkök bir 30 Ağustos akşamı Gazi Ordu evinde benim de bulunduğum gazeteci grubunun önünde Kıbrıs gibi milli bir konu için ayak bağı değerlendirmesi yapabilmiştir. Halbuki Kıbrıs Türklerin ve Türk ordusunun en büyük milli davalarından biridir. Genelkurmay'ın Kıbrıs ile alakalı kesin bir bakışı olsa Hilmi Özkök böyle bir ifade kullanamazdı. TSK noktasındaki bir başka gözlemim tehdit ve blöf yapma hadisesidir. 2000'in başlarında Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı görev süresi bitince Mesut Yılmaz'ın adaylığı gündeme gelir. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu buna şu gerekçeyi de karşı çıkar. Mesut Yılmaz'ın yolsuzluk davaları var, aklanmadan Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Yılmaz tınmayıp aday olmaya kalkınca Kıvrıkoğlu koalisyon ortakları Bülent Ecevit ve Devlet Bahçeli'ye şu mesajı gönderir. Mesut Yılmaz aday olur, oy verirseniz onu Kavaklı Dere'den Çankaya'ya çıkartmayız, buna izin vermeyiz. Bu tehdit etkili oldu ve Yılmaz aday olamadı. Ancak aynı TSK yine yargıda çok sayıda dosyası olan Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'a benzer tavırı alamadı. Oysa TSK gibi bir kurum gücü yetene çullanma gibi bir görüntüye girmemeliydi. Kendini koruyamayan ordu. Askerler buna benzer konularda çok hatalar yaptı. En önemlisi TSK gibi bir kurum FETÖ'ye karşı kendini koruyamadı. Bir ordu kendi içine sızmayı nasıl görmez ve anlayamaz? Keza bir ordu kendine yapılan açık bir operasyonu nasıl başı eğik seyreder? Neden karşı hücuma geçmez? Hülasa TSK noktasında eleştirilecek çok şey olduğu ortada. Görevleri ülke için ölmek olan mazisi şanlı bu büyük kurumun zaafları Allah korusun Türkiye'nin bekasına mal olabilirdi. Çok şükür 15 Temmuz ihanetinde yine TSK'nın milli unsurlarıyla çöküş önlenmiştir. AKP kadrolarının TSK'ya bakışı ise malum, Cumhuriyeti kuran irade olmaları sebebiyle müspet değildi. FETÖ'nün yaptığı operasyonlara göz yummaları bunun sonucudur. TSK ile alakalı bu değerlendirme sonrası tekrar konuya dönelim. AKP kadroları iktidara geldikten sonra ılımlı İslam'ı, Osmanlı'yı yeniden var etmek ve Bob gibi masallarla efsunlanarak bilinen arayışlara girdi. Yalnız Türkiye. 18 yıl sonra geldiğimiz yer dramatik. Suriye ya da Orta Doğu çölüne gömülen yapayalnız Türkiye. AKP'nin iktidar yapılması hadisesi ise yine emperyal bir istihbarat operasyonudur. Ecevit'in Saddam'a karşı savaşmayacağım kararından sonra ABD düğmeye bastı ve sonuç aldı. Kemal Derviş o süreçte önemli bir figürdü, zira erken seçimin önünü açanlardan biriydi. Devlet Bahçeli de öyle. Türkiye 2001'de sadece 3 milyar dolarlık cari açık sebebiyle krize sokulunca peşi çorap söküğü gibi geldi. İşte CIA, MI6, Mossad, BND ve Fransız istihbaratları bunları başardılar. Amaçları Türkiye'yi büyütmemek, tersine budamaktı. Maalesef başarılı oldular, zira her şey ortada. Bugün bırakın fetreti, devlet yıkılmıştır ki bu itirafı yapan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Tayyip Erdoğan'dır. Peki emperyalizmin Türkiye'ye operasyonu niçin mi? Enerji ve İsrail. Bölgemiz değerli ve önemli, zira hem enerji terminali hem de İsrail burada. İsrail bu kadar mı önemli demeyin, emperyalizm için çok önemli. Abartıyor değilim. İsrail ya da Yahudiler günümüzün hem yegane karar vericisi hem de gerçek hükümranıdır. Sadece finans, kapital, iletişim ve propaganda da değil, geleceğin planlamasında da başroldeler. Basit bir örnek. CIA'da İsrail aleyhine konuşan biri asla o örgütte barınamaz ki, böyle bir şey haber bile oldu. Siyonizm bugün dünyaya hakim olan yegane gizli güçtür. Siyonistlerin ABD'den Uzak Asya, yani Çin'e kadar bütün dünyada etkileri vardır. Bunların tek değeri kendi şeriatları ile çıkarlarıdır. ABD Merkez Bankası, Fed dahil dünyadaki stratejik olan her şeyi onlar kontrol ederler. Sistemi onlar kurar, onlar yürütürler. Üretimi ve tüketimi onlar belirlerler. Abartıyor değilim. Bunlar salgın hastalıkları bile planlayabilecek türden mahluklardır. Mektup ve Türkiye'nin itibarı. Tekrar Tayyip Erdoğan'ın Trump'ın aşağılayıcı mektubuna takındığı umursamaz tavrına ya da suskunluğuna dönelim. Evet, retorikleriyle ün yapıp bunu siyasi seyrine metot yapan Erdoğan'ın o küstah ifadelere susması, türlü yakıştırmalara acaba mı dedirtti? Öyle ya, söz konusu olan binlerce yıllık tarihi olan bir büyük ulus ve devletin itibarıydı. Maalesef ona sahiplenilemedi, yani Türkiye'nin onuru göz ardı edildi. Peki ama neden? Tayyip Erdoğan gibi bir karakter nasıl ve niçin bu duruma savruldu ya da susmak zorunda kaldı? Neydi onu frenleyen? Korktuğu, ürktüğü bir şey mi vardı? Kuzey Suriye'ye yapılan Barış Pınarı Harekatı ile amaç PKK-YPG devletini önlemek değil miydi? Öyle idiyse neden bu amaç gerçekleşmeden kamuoyu taahhütlerine rağmen birden frene basıldı? İşte bu sorunun cevabı bugünün Türkiye gerçeğidir. ABD'li senatörler ve yaptırım. Konuyu biraz daha açalım. Barış Pınarı Harekatı başlar başlamaz ABD'de senatörler Van Hollen ve Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda devam ettirdiği askeri operasyonuna yanıt olarak Türkiye'ye karşı bir yaptırım taslağı açıkladılar. Hazırlanan yasa tasarısına göre şu isimlere şahsen yaptırım hedeflendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. İki senatör de tweet mesajlarında üzerinde anlaştıkları yaptırım paketinin ana unsurlarını içeren bir dosya paylaştı. Amerikan sesindeki habere göre Türkiye'ye karşı planlanan yaptırımlar şu başlık ve maddeleri içeriyordu. Mal varlığı yaptırımları. Kısım 1. Türk hükümetinden şu liderlerin ABD'deki mal varlıkları üzerinde yaptırımlar. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı. Kısım 2. Türkiye ile askeri işlemlere uygulanacak yaptırımlar. Türk ordusuyla bilerek işlem yapan ya da mali, materyal veya teknolojik destek sağlayan ya da bunların satışını yapan yabancı kişilere yaptırımlar. Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan uçak ya da uçak parçaları ve mekanizmalar. Türk Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılan otomotiv ekipmanı ve hizmetler. Türk ordusu tarafından kullanılan silahlar ve savunma araçları. Kısım 3. Türk enerji sektörüne yaptırımlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımı için Türkiye'nin yerel petrol ve doğalgaz üretimini destekleyen ya da devam ettiren malzemeler, hizmetler, teknoloji, enformasyon ya da diğer türden destekler sağlayan yabancı kişiler ve varlıklara yaptırımlar. Kısım 4. ABD askeri yardımının yasaklanması. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ABD'den savunma araçları, hizmetleri, teknoloji ve materyallerin satışının yasaklanması. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat satışı ve transferinin yasaklanması. CAATSA yaptırımları. Kısım 5. KATSA, S-400. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının KAATSA, Amerika'nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası kapsamına giren önemli bir işlem olarak tanımlanması. KAATSA yaptırımlarının 180 gün içinde devreye sokulması. KAATSA altındaki muafiyet ya da erteleme düzenlemelerinin geçersiz kılınması. Kısım 6. Yaptırımlardan muaf tutulacak alanlar, insani yardımlar, tıbbi yardım, demokrasi desteği, seçim yardımı, istihbarat paylaşımı. Kısım 7. Talep edilen raporlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net geliri ve mal varlığı hakkında rapor hazırlanması. Kısım 8. Vize kısıtlamaları. Türk hükümeti mensuplarına ABD'ye seyahatlerinde vize kısıtlamaları getirilmesi. Taslak metinde öngörülen yaptırımların ABD yönetiminin Kongre'ye her 90 günde bir olmak üzere Türkiye'nin Suriye'de tek taraflı hareket etmediğini ve işgal ettiği bölgelerden desteklediği isyancılar dahil silahlı güçlerini çektiğini tasdik etmediği müddetçe tasarının yasalaşmasıyla birlikte yürürlüğe gireceği belirtildi. Bam teli yurt dışındaki servet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışındaki mal varlığı başlığı ise aslında bam telidir. ABD'nin siyasi hasım ilan ettiği komünist Venezuela devlet başkanına bile reva görülmeyen bu uygulama Türkiye adına bühtan olmuştur. Düşünün, bir yabancı ülke başka bir ülkenin cumhurbaşkanını yurt dışındaki mal varlığı ile adeta tehdit ediyor ve dayatmalarda bulunuyor. Türk devlet tarihinin hiçbir döneminde benzerinin zerresinin görülmediği bu hadisenin Türkiye'nin geleceğini ipotek altına aldığı ortadadır. Tayyip Erdoğan'ın ABD senatörlerinin mal varlığını araştırma teşebbüsüne suskun kalması ve meydan okumaması onun konumu hakkında türlü spekülasyonlara zemin hazırlamıştır. Tayyip Erdoğan niye sustu? Peki Tayyip Erdoğan neden suskun kaldı? İddia edildiği gibi yurt dışında serveti mi vardı? Evet, Tayyip Erdoğan'ın mal varlığı bağlamında Türk ve dünya medyasında çok sayıda haber yayınlanmış ki bu durum bir dönem WikiLeaks belgelerine bile yansımıştı. İşte o yansımalardan bir örnek. 49. sayfada iki gazetenin ön sayfasının fotokopileri var. Birincisi Sözcü. WikiLeaks sitesinin yayınladığı ABD belgelerinde çok ağır iddialar bulunuyor demiş ve daha büyük puntolarla İsviçre bankalarında 8 gizli hesabı var. Bu iddia ABD'nin Ankara eski büyükelçisi Edelman'ın Washington'a geçtiği gizli belgede yer alıyor. Daha altta balyoz tam bir bel altıdır veya bir de sağ tarafta iddialar çok vahim, yolsuzluğa karışan bakanlar var. İkinci gazete taraf. ABD Büyükelçisi biliyor mu iftira mı atıyor? Büyük puntolarla Erdoğan'ın İsviçre'de 8 gizli hesabı var. Altında açıklama olarak WikiLeaks belgeleri arasındaki ABD'nin eski Büyükelçisi Edelman imzalı telgrafta Başbakan'ın İsviçre'de 8 hesabı olduğu öne sürüldü. Sadece WikiLeaks değil. Batı medyasında Tayyip Erdoğan ile alakalı benzer çok haber çıktı. 28 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Berlin'deki bir Alman yetkilinin iddialarını gündeme getirerek Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı olduğu iddiasını aktararak bu bilgilerin Merkel'in elinde olduğunu yazdı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 50.